Ayrım 4.
Gravürlerdeki kız çocuğu olabilir mi? Ressamın gravürlerinde daima bir kız çocuğu vardı. Saçları bukleliydi. Çoğu zaman üzgün, endişeli. Bazen biraz büyüyor, resim yapıyordu. Ama hikayede ihtiyar bir adam da vardı. Bir odada kitaplar, levhalar, yazılar arasında masa başında hayatının sonunu bekliyordu. Sanatkarın eserinde her şey iç içe geçmişti. Tek bir figüre baktığınızı sanırken sayısız başka figür görüyordunuz. İlkbahar, dallarda bütün bahar çiçekleri diyordunuz ya. O bahar çiçekleri, saçları bukleli bir kız çocuğunun çehresine dönüşüyor. Sonra bu çehreden koruluğa açılan bahçe kapısı, hatta sütunlar, mermerler fışkırıyor. Genç bir adam sırtı bize dönük, koruda keman çalıyor. Keman çalarken sanki uzaklaşıp gidiyor. Bizden boyuna ayrılıyordu. Kalbimdeki hikayeler için çok geç kaldım. Ama tam istediğim gibiydi bu resimler. Çünkü ben hem o zamanlar resimlere bakarken, resimleri görmeye çalışırken, bir türlü göremezken ve hem şimdi buğular, dumanlar özlüyordum. Resim yapmayı asla beceremedim. Bir zamanlar denemiştim. Çoktan vazgeçtim. Öyleyken buğularım, dumanlarım olsun isterim. Renklerim ille bir duman ve buğu tabakası arkasından görünür gibi olsun. Renklerim usulca buğulansın. Duman gibi birbirlerine karışsınlar. Yarı saydam şekillerin kenarları erimiş, renkleri ve şekilleri adeta tül örtmüş. Oysa dumanlı, buğulu olsun istedikçe renklerim sadece donuklaşır, resim de donuklaşır, tıpkı hayat gibi. Hayatı uzun süre öyle gördüm. Hem donuk, hem çiğ, ne kenarları erimiş, ne buğulu, tülsüz ve kaskıtıydı. Ta ki... Fakat önce boğaz içindeki Hisar'daki yalıyı anlatmalıyım. Bu tamamen okuduğum bir şeydi. Gel gelelim tamamen yaşanmış bir anıydı, hikaye, anlatı değil. Çocukluktan yeni yetmeliğe, neydi belirsiz çağda, Abdülhak Şinasi, ikindi sularının kayık gezintisinden Nigar Hanım'la birlikte dönüyordu. Nigar Hanım, Abdülhak Şinasi'ye bir kitap verecekti. Belki şiir kitabı, herhalde kayıkta konuşulmuştu. Yalıya giriyorlar. Nigar Hanım'ın yalısı henüz yaşamın yaşamanın içindeki yalı. Üst kata çıkıyorlar. Pencerelerinden denizin gördüğü alçak tavanlı bir odaya giriyorlar. Nigar Hanım kitabı, hatta Abdülhak Şinasi'yi unutmuşçasına, odada tek başınaymışçasına ayna karşısına geçiyor. Yaşmağını çıkarıyordu. Süslerinden usul usul arınacaktı. Abdülhak Şinasi kendinden söz açmıyordu. Beklentilerini, umutlarını, gelecek için ülkelerini bize aktarmıyordu. O andaki unutulmuşluğuna yerinmiyor, bizden öz varlığını saklıyordu. Hanımların ebedi güzelliği, özleyişlerini, eserlerini sonrasızlık için yaratmak isteyen sanatkarların çabasına benzetmiş. Yalnızca bunu anlatmıştı. Fakat oradaydı, odada tek başına değilken tek başınaymışçasına. Lambasız odada ışık azaldıkça renkler iyice soğumuş, demin görünenler silikleşmişti. Niye bu sahneyi gözlüyordu? Çocuklukla yeni yetmelik arasındaki çağında elbette bir sahne gibi alımlanmamış, sadece yaşamıştı. Ama sonra oda, yaşmak, hotoz, iğneler, ayna, hatıra defterlerinde hep mutsuzluğundan yakınmış. Elimde değil, ardı sıra gidiyordum sahnenin, her şeyin. Her şey benim. Benim Sarah Bernhardt'lı sahnem gibi yaşanmış ve bitmişken sonrasız bir sahneye evrilmişti. Abdülhak Şinasi artık tek başına yatıyordu. Çizdiği şair Nigar'ı Sarah Bernhardt'ı görkemi içinde hissediyordu. Kendisi ipucu vermese de Abdülhak Şinasi'yi de hissedebiliyordum. Sessizliğin artması, renklerin akşamla solması, süslerin ve saçların bozulması, nice özenle hazırlanışların sönüp gidişi kavrayamayacağım şeyler değildi. Abdülhak Şinasi onlara bakıyordu. Sonra çok uzun yıllar geçecek, bu sahneden gönlü kurtulamayacak, hem de yazdığı halde kurtulamayacaktı. Tuhaf ama ben de kurtulamayacaktım. Boğaziçi yalılarındaki sahneyi boyuna yaşadım. Siyah beyaz bir film için beyaz perdeye aktarabilirdim. 19. yüzyılın sonlarında Boğaziçi'nde ikindi suları gezintisine çıkmış bir kayık. Nigar Hanım'ın o yıllarda pek ünlenmiş kayığı, hafif çifte kayık, Göksu'dan Rumeli Hisarı'na geri dönüyor. Başka kayıklardaki hanımların hayranlıkla birbirlerine gösterdikleri, adını fısıldadıkları, dizelerini mırıldandıkları şair Nigar. Yanında bir çocuk yalısına giriyor. Kim bilir hangi doyumsuzluklarla üst kata çıkıyor. Gün batımında ayna karşısına geçiyor. Bezgin ve umarsız. Süslerinden arınıyor. Boyuna hava kararıyor. Boyuna ayna kararıyor. Boyuna renkler kararıyor. Ressamın sözlerini anımsıyordum. Çünkü ıstırabım çok büyüktü. Dünyayı renkli olarak göremiyordum. Ne tuhaf. Gerçekten yaşanmış. Küçük bir anken zamana yayılarak, yazıya geçerek, yine zamana yayılarak, nihayet başka bir zamanda benim o yazıyı okur okumaz, benimle daha sonraki zamanlara akıp giderek ve Abdülhak Şinasi, her şeyi işte bu süslerden arınışı, ikindi suları tuvaletinin bozuluşunu, son süsleri de dağıtan beyaz elleri, gölgelerle karışmaları, İşte daha bir sürü şeyi, boğazın akan küçük dalgaları birbirine karışan, beyaz köpükleri belirip giden sularına hep akan, yokluğa, yok oluşa doğru akan sularına benzetiyor. Dahası mevsimlerin, hayatların hepsini yalnızca bu anda, bu yok oluş anında gördüğünü söylüyordu. O anı yaşarken böyle mi hissetmişti, yoksa zaman geçip o an bir yazı için geri döndüğünde mi böyle hissediyordu? Hiçbir zaman öğrenemeyecektik. Sonra o anda yaşmağını, hotozunu başından çıkardığı anda Nigar Hanım neler hissediyor, neleri düşünüyordu. O da Abdülhak Şinasi gibi her şeyin geçiciliğinden, hep yokluğa sürükleniyor oluşumuzdan mı ürküyordu? Gerçekten yaşanmış an, yazıya geçirilmesine karşın bir yığın bilinmezlikle örtülüydü. Hepsi sonsuza kadar bilinmez kalacaktı. Yine de Nigar Hanım'ı o günkü bir yaz günü, yaz sonu, işte hangi mevsimde, hangi günse o haliyle görebiliyordum. Tanık olmuşçasına görebiliyordum sahneyi. Mevsim sona ererken her sonbahar başlangıcı Rumeli Hisarı'ndaki yalısından Nişantaşı'ndaki kış evine dönen, kalmak ve dönmek. Nigar Hanım, Abdülhak Şinasi'nin unutmadığı her anında, her saniyesinde hüzünler, yokluklar, yok oluşlar, hissettiği sahneyi sonra ömrünün son günlerinde hatırlamış mıydı? Sorar sormaz bir takım anı nesneleri ortasında geçmişi adeta boş yere hatırlamaya çalışan şair Nigar'ı yakalayıverirdim. Ruşen Eşref'in sorularını yanıtlamaya uğraşıyordu. Geçmiş, Göksu, hafif çifte kayık, dizelerinin ezbere okunuşu filan. Gerisi gelmiyordu. Nigar Hanım yine süslüydü. Besbelli Ruşen Eşref için giyinmiş kuşanmıştı bu kez. Hissedebiliyordum ki Ruşen Eşref'in görüşmesinden sonra ayna karşısına geçip süslerinden püslerinden arınırken Abdülhak Şinasi'ye acı veren, yalnızlıkla donanmayacak, güzelliğin geçip gidiyor olmasına yanmayacak, tersini, ihtiyarların aldırışsızlığıyla hayat denen geçici şeyi kabullenmiş, çarçabuk tuvaletini bozacak ve isteklerden, çarpıntılardan uzak geçecek, karışacaktı. Mor kadife perdeleri, yaldızlı kornişleri bu kez ben uydurmuyordum. Ruşen Eşref'in kabul edildiği salondaydı perdeler, kornişler, yaldızlı konsol, yaldızlı ayna, kırmızı şişeli kırmızı lambalar, sayısız fotoğrafta şehzadeler, palmiye ağaçları altında Mısırlı prensesler, edipler, tümü başımı döndürerek yokluğa karışmayı bekliyordu. Bugün hepsi yok. Abdülhak Şinasi'ye gelince, çocukluğunun bu sahnesini yazdıktan sonra şair Nigar'ı bir kez daha yazacak, onu çifte kürekli kayığında yine görecek, kayığın arkalığındaki gök mavisi, üstü gümüş sırma ay ve yıldızlarla bezeli örtüyü de görecek, yazıda çizide o günlere tam geri döndüğünü sanmışken gök mavisi peluş örtünün Nigar Hanım'ın oğullarından birinin evinde çerçevelenmiş, duvara asılmış, kala kalmış. Ben örtüde kadavraların ürkünçlüğünü duyumsarken Abdülhak Şinasi hala geçmiş güzel günleri anımsamaya ve anımsatmaya boş yere çalışıyor. Boyuna söylenip duruyordu. Birçok akşam sırrı çözmeye boş yere çalıştım. Beni yalıdan yalıya alıp götüren alıntı yazara, hikayecinin sağır yalısına, nihayet Nigar Hanım'la Abdülhak Şinasi'ye, hepsine birden savuran neydi? Aralarında bir ilintiyi hem kuramıyor hem kuruyordum. Derken hepsi dağılıp gidiyordu. Sarah Bernhardt'a benzettiğim kadına, yani şövalye karşısındaki ressama yol aldığım söylenebilir miydi? Bir öyküde dış etkenlerin gücü nedir? Bir öykü usul usul ve belki de kendi kendine oluşurken ve gizemlerden geçiliyor, birikimlerin noktalanabilmesi için çoğu kez yıllara ihtiyaç var. Bazen de birikimler hiçbir yere götürmüyor. Öykü kavruk kalıyor. Bu şimdi yazdığım öyküye götüren belirtiler ilk ne zaman başlamıştı? Gençliğimde yolun başındayken, hem de çok başındayken bir uzun öykü yazmıştım. Yazmak isteğiyle dolup taşıyordum. Sayfalarca yazdım. Ne kişisel anlatım, üslup, ne dünya görüşü. Öylece serseri mayın gibi o güne dek okuduğum kitapların etkisinde. Etkisi altında kaldığım yazarlara öykünüyor, onların eserlerinden bir şeyler aşırıp duruyordum, aşırdığımın bilincine varmadan. Başkalarından tırtıkladığım cümleler kim bilir ne çok. Sonra da yazdıklarımı güzel bulurdum. Uzun öyküde Sarah Bernhardt'a benzettiğim ressam kadını anlatmaya yeltenmiştim. Berbat. Dış görünüşten ibaret bir benzerliği, Sarah Bernhardt konusunda okuduklarımdan edinme bilgilerle ressama taşımışım. Hiçbir derinlik taşımayan, yüzeyde, özelliksiz bir öykü kişisi. Kötü bir öykünün herhangi bir figüranı. Yıllarca aklıma gelmedi, yıllarca unuttum onu. Hatırlayınca uzun öyküyü okumaya bile katlanamadım. Vicdan azabı gibi bir şey oldu. Beni boğuyordu. Onu ben yazmıştım ama şimdi o beni boğuyordu. İlk belirti onu yeniden yazmak, yazabilmek arzusu. Boşlukta sözcükler. Kalmak ve ayrılmak. Gitmek ve dönmek. Böylece ada ortaya çıktı. Kalmak ve ayrılmak en çok adalarda hissedilir. Çocukluğumda ne zaman adalara gitsek dönüşler canımı yakardı. Kalanları kıskanırdım. Bizim günübirlik adalarımızdan geriye yaşanmamışlık kalır. Sanki birkaç saat içinde sönmüş uçan balonlar. Yaz akşamı adalarda kalanlarsa iskele çevresinde rıhtım yolunda bisikletleriyle dolaşan çocuklardır. Pastaneler, dondurmalar, faytonlar, fayton kornaları, bisiklet kornaları. Yarın yine deniz, plaj. Bizi geri götürecek vapur iskeleye yanaşınca bisikletli çocukların karşılamak için bekledikleri kişiler iner önce. Onlarınki hep kavuşma, bizim payımıza düşen hep ayrılmadır. Biz sönmüş uçan balonlar sessizce vapura bineriz. Günübirlik adalarımız biraz burnu büyük adalardı. Kurumlu, cakalı ve yasemenli. Yasemen benim için büyük adanın çiçeğiydi. O yüzden ayrılık çiçeğiydi. İlle ayrılmak, oradan geri dönmek zorunda olduğunuzu bildiğiniz yer. Yaz sürerken ve biz adalara, büyük adaya bir daha gitmemişken, yasemenlere Kadıköy'ü vapur iskelesinde rastlardım. İskelede sepet sepet yasemen satılır. Büyük adanın yasemeni. Büyük adanın yasemeni, hasır sepetlerdeki yasemenlerden alınacak çiçekler kurutulacak, çamaşır arasına serpilecek. Nefret ederdim. Adalardan dönüşlerimiz uzun, sıkıcı, ıslak, ağır havlular, ıslak, ağır mayolar, deniz çantası, bir demet yasemenle canlanıverirdi. Gitmek ve kalmak diye bir şey yoktur. Kalmak ve ayrılmak diye bir şey yoktur. Yankıyıp duruyor. Sonra bir demet yasemen. Yasemenleri sevmeyi öyle öğreniyorum. Bir demet beyaz yasemenle. Oysa yasemenin sarı çiçeklisi, kırmızı çiçeklisi de varmış. İnce, uzun, sarılı veren, yasemenin kırmızı çiçeklisini bugüne dek görmedim. Sarısı hayal meyal, galiba yine bir adada. Büyük adada. Ayrılmak zorunda olduğumuz yer. Köşk bahçelerinde hatırladığım yasemenler hep beyaz çiçekliydi. Evet, Madame Juliet'inki dışında uzaktan gördüğümüz, önlerinden geçtiğimiz bahçeler. Madame Juliet'inkinde yasemen yoktu. Duvarlara çardakları sarılır. Yaz esintisine daha uzaklardan duyulur kokusu. Bildik, tanış bahçelerde hanım eli, çarkı felek, sarmaşık gülü. Yasemen ayrıldığımız adada, adalarda. Yasemen tutkulu aşkın çiçeğiymiş. Beyaz yasemen daima aşka davet edermiş. Sarı yasemenle burun buruna geldiğim anda fiyakasız, cakasız, alçak gönüllü adalardandı. Oraya gittiğimde kırkıma geliyordum. Ada avşaydı. Ne çamlar, ne yeşerti, kara kuru bir ada. Üzüm bağları derken evin birinde sarı yasemen. Kumsal, deniz, bütün bir kış, bütün bir ilkbahar adadaki tatilin rüyasını görmüş, yoksul, işinde gücünde, el emeğinde insanlar. Avşadayken böyle bir öykü yazacağım aklımın ucundan bile geçmemişti. İnsanların sonsuz eğlenme isteğine dalıp gitmiştim ve ne tuhaf, Boğaziçi yalılarını bir kez daha okuyordum. Abdülhak Şinasi'yledim. Nigar Hanım'ın sönen görkemiyle ürperiyordum. Onlar ikisi, şair Nigar ve Abdülhak Şinasi, buradaki insanlara ne kadar yabancıydılar. Böyle düşünmüş olabilirim. Adanın kıyılarında, kahvelerinde, lokantalarında, gazinolarında, sokaklarında gördüğüm insanlar adeta mutluydular. Yalıda falan yaşamıyorlardı. Şiir yazmamışlar, sönen güzelliklerle uğraşmamışlar. Yazmışlarsa bile şiirden çok manzumeyi andırır. Beylik, sıradan. Fakat onları niye yargılayayım ki? Boğaziçi yalılarının sayfalarında kalan sahneyi onlara anlatmama olanak yoktu. Anlatsam ya soğuk soğuk dinleyecekler ya da gülüp geçeceklerdi. Ortak bir nokta, ortak bir duyuş, ortak bir hüzün bulmaya çalışıyordum. Sonra buldum. Bu adada ayrılık bir şenlik, neredeyse bir törendi. Yazlıkçılar okullar açılana kadar orada kalabiliyorlarmış. İşte 10-15 günlük tatilciler ayrılıyorlar, gidiyorlar artık. İskelede kısacık tatilde ahbap olanlar konuşuyor. Gidiyor musunuz? Niçin gidiyorsunuz? Burası güzeldi. Yarın işbaşı. Keşke daha kalsaydınız. Sanki gurbete gider gibi ayrılık. Çünkü yaz oradan ayrılırken bitmiştir. Daha uzun günler, sıcaklar olsa bile tıpkı Nigar Hanım'ın biten ikindi suları gezintisi gibi. Acı şenlik başlar. Yumurta atmalar gidenlere, bir ucu iskelede tutulan, bir ucu gemilerde tuvalet kağıdı, sarılışmalar, ayrılıkları seyrediyordum. Domates güzel, biber güzel, hıyarlara bak. Karpuz güzel, kavun güzel, keleklere bak. Gidenlere, gidenlere. Niye senelerce dinmez abuk sabuk sözlerin şiiri ve uğultusu? Çünkü onlarda yoksunluk, dar yaşamak. Gemi giderken güverteye çıkılır, motorlar, el sallayışlar, bağırışlar bir süre daha gemiyi takip eder. Sonra ada kaybolur. Gözümün önünde avşada bir bahçedeydi sarı yasemenler. Ağaççığından ve dallarından ağızlık yapılırmış. Hem hoş bir tat verirmiş tütüne hem nikotini emermiş. Sigara içiyor muydu? Bakır üzerinde çalışırken ışık bakıra vurdukça, bakırdan kızıl parıltılar fışkırdıkça, yalnızca hayalindeki serap şekiller bakırda birer ikişer göründükçe, büyük ıstırap dinmese de sanatla yatıştıkça, fakat yorgun düşmüş, mola vererek bakırdaki henüz kağıda basılmamış, aktarılmamış börtü böceğe, çalılara, kuşlara, uçan bizden uzaklaşan, gökyüzünde keman çalan adamın öncesi sonrasız ayrılığını eklemeden, durup dura kalıp sigara içiyor muydu? Yasemin ağızlık ona çok yarışacak. Kuşlara bakıyorum, hiç de kurşuni olmayan gökyüzünde. Demek önce şekiller. Yalnızca hayalindeki şekiller. Sonra bakırın parıltısında bunlar serap gibi beliriyor ve sanatkar belli belirsiz gördüklerini bakıra işlemeye koyuluyor. Uyumla, çıdamla, barışarak. Sonra diyordu ki, Hayatta büyük bir felakete uğramıştım. Şekiller bakırı nasıl kaplıyorsa sanatım da benim hayatımı aynı şekilde dolduruyordu. Annesi ipek kumaşlar üstüne yağlı boya resimleri yaparmış. Öylesi resimlerden birkaçını eski evlerde görmüştüm. Eski evlerden de eskimiş şeylerdi. Bir zamanlar başka, daha varlıklı, daha debdebeli evlerin duvarlarında göründükten sonra küçük apartman katlarının duvarlarındaydılar. Annesinin resimleri çiçek olmalı. Resimler kirlenirse annesi lekeyi örtmek için kelebekler, tırtıllar kondururmuş. Benim hatırladıklarım lekeleri tırtıllarla, kelebeklerle yok edilemeyecek kadar eprimiş, yıprak şeylerdi. Dere kenarında söğüt ağaçları, kavaklar, göl kıyısında kulübemsi, mehtaplı gece. Dokunsanız yırtılıverecekti ipek, erimişti yer yer. Öyleyken daha dokunaklı, yeniden beğenilmek umutlarını yitirmiş. Annesi çoktan bitirdiği resme, daha doğrusu ipek kumaştaki lekeye yağlı boya kelebekler kondururken küçük kız çocuğu neler duyumsardı. Bunu da öğrenemeyeceğim. O zaman biri çıkıp sormamış. Oysa kız çocuğunu Büyükada'daki köşkte adım adım izliyorum. Resmin yeni kelebeğini, yeni tırtılını büyülenmişçesine gözetliyor. Kelebek kanadındaki renklere. Yağlı boya renklerin kelebek kanadına dönüşü vermesine şaşıyor. İçinden sessizce bir mucize. Resimlerin sonradan kelebeklerini, tırtıllarını yaşadıkça unutmayacak. İskelede sevdiği adamı yitirmişken kelebeklerden, tırtıllardan yardımlar, imdada yetişmeler umacak. Sanat eserinin bitmemişliğini. Evet, bitmemiştir. Yeni her leke için yeni bir kelebek ve eser hep yarım kalmışçasına. Asıl güzel eserlerin daima yarım kalmış eserler olduğunu bugün ben de iddia edebilirim. Hatta yarım kalmış değil, hiç bitmeyecek, bir ömür boyu sizinle yaşayacak, başkalarına hep yazacağınız, hep söyleyeceğiniz, hep göstereceğiniz fakat sizde kalacak. Ölüm çıka geldiğinde sizinle yok olup gidecek. Yazılar, şiirler, resimler. Küçük kız çocuğu, piyano resim dersleri, Arapça, Farsça, Kur'an-ı Kerim dersleri, Notre Dame Dijon kanlar içinde İsa her gün Saint Pierre ölüyor. Bir annenin kelebekleri.